Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın Ömer.
Günaydın Seyfettin Bey.
Günaydın Can.
Epey bir aradan sonra tekrar buluşmak kısmet oldu. Evet, yani bu arada da bütünüyle ekonomide gayet alarme edici, can sıkıcı haberler birbiri ardından gelmeye devam ediyor. Şimdi bir genel özet yapalım herhalde. Yani dışa açık ekonomik rejimi değiştiriyor mu? Senin söylediğin gibi bazı yerlerde bir rejim değişikliğine mi gidilecek?
Evet, bu bence çok temel bir soru. Çünkü yani bu işte döviz piyasasında ne olup bittiğini zaten açık radyo dinleyicilerin çok yakından izlediğinden eminim. Bunları tekrarlamak istemiyorum. Mesele şurada, zaten tahmin ediyorduk. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Büyük bir ihtimalle bir resesyon, bir durgunluğa Türkiye ekonomisi sürükleniyor 3. çeyrekten itibaren diye söyledik. Şimdi bunun göstergeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onun için bence esas üstünde durulması gereken bir Türkiye ekonomisinde ekonomik kriz dediğimiz, yani vatandaşın kriz diyor buna. İşte teknik deyimle resesyon diyoruz, daralma diyoruz, her neyse. Bunun üstünde durmakta yarar var. Çünkü beklenenden, ya da ben en azından kendi adıma konuşayım, benim beklediğimden daha şiddetli bir Türkiye ekonomisi daralmaya doğru gidiyor. Öncü göstergeler buna dair işaretler, alarmlar vermeye başladı. Mesela şu kadarını söyleyeyim. İşte bankalar zaten krediyi kesti. Verse de korkunç yüksek faizlerden veriliyordu. Ve bunun üstüne bir de döviz kuru girince, ara mallar girdiler, üretimde kullanılan, ki neredeyse bütün sektörlerde var. Yani berberler belki kullanmıyor ama ithal mal ya da ithal girdi. Yani tarımdan işte sanayiye, hatta kısmen hizmetlere kadar çok ciddi kullanım vardı. Ve bunların fiyatları tabii bir iki ay içinde dehşet attı. Yani %30, %40, %50, çünkü tüketim malı değil bunlar. Doğrudan doğruya dolara, avroya bağlılar. Ve insanlar ya satın, daha doğrusu firmalar bunları satın almak istese de satın alamaz duruma geldi. Çünkü satıcılar satmak istemiyor ya da peşin fiyattan satmak istiyor, yeni fiyatlardan. Bu çarkları durdurmaya başladı, ama öbür yandan da zaten kriz geliyor ve enflasyondaki yükselme daha da artacak diye büyük bir ihtimal, işte en son biliyorsun %18 aşağı yukarı yıllık tüketici fiyat enflasyonu, fakat bu biraz önce sözünü ettiğim bu kur etkisinin doğrudan yansıdığı ve hızla yansıdığı üretici fiyatları %32'ye çıktı yıllık. %6 Ağustos ayı enflasyonu. Tek bir aylık enflasyon.
Ağustos ayı %6, öyle mi, muazzam yani. Evet.
Şimdi bu ortamda tabii ki hem üretim yönünden ciddi sorunlar yaşamaya başladı firmalar, hem tüketici işte makarna falan belki çok güzel evde stoklamak için, pirinç talebinde bir sorun olmayabilir. Ama genelde özellikle dayanıklı tüketim mallarından çok ciddi sorunlar yaşandığına dair işaretler var. Bunun ilk rakamı, bu TÜİK'in rakamları değil, TÜİK daha gecikmeli olarak açıklıyor tabii, doğal bu. Otomobilciler Derneği,
evet,
her ay bitiminde açıklar o ay ne olmuş diye. Temmuz'da zaten bir düşüş başlamıştı, fakat Ağustos'ta iki gün önce açıkladılar. Yani ağzım açık kaldı.
%50 değil mi?
%50 52-53 hem ticari araçlarda hem binek otomobillerde geçen yılın 2017'nin Ağustos'una kıyasla satış miktarı %50 küsur düşmüş durumda. Şimdi bu hakikaten insanın dili tutuluyor. Çok ciddi bir, belli ki bu tabii otomobil en çok etkilenen, talepte en çok etkilenen mallardan biri olabilir. Ama belli ki çok yaygın bir talep düşüşü de söz konusu olacak ya da olmakta, yaşanmakta. Şeyler de tahminciler işte beğenmiyor tabii bizim hükümeti, onlar diyor komplocuların bir parçası, işte reytingler var, yabancı bankaların araştırma bölümleri var, Türkiye ekonomisini yakından takip eden, tahminler yapan. En son %1 küsura, 2019 yılı %1 küsura düşmüştü bir önceki tahminlerde. Ki bu şu demektir, çeyrekten çeyreğe ciddi bir daralma öngörüyor demektir. En son okuduğum %-%3 diyor 2019 için. Şimdi bu hakikaten çok vahim bir şeye, krize girdiğinin ön işaretleri. Evet. Tabii bunları teyit edilmesi için ve hakikaten tam olarak ne olduğunu, ne şiddette bir bunalım yaşadığımızı anlayabilmemiz için TÜİK verilerini bekleyeceğiz. Ama onlar da geç tabii açıklanıyor. Mesela 3. çeyreği ancak Aralık'ta büyüme rakamlarını ve ayrıntılarını öğreneceğiz.
Türkiye İstatistik Kurumu, evet.
Evet, Türkiye İstatistik Kurumu. Gidişat bu. Şimdi bu kadar şiddetli bir bunalım öbür taraftan da işsizlikte patlama yaratacak demek. Aynen 2008'in son çeyreğinde ve 2009'un ilk çeyreğinde yaşandığı gibi. Ama zaten işsizlik artmaya da başlamıştı. O da ilginç. En son Mayıs dönemi, yani Nisan, Mayıs, Haziran ortalaması açıklandı. Ve iki dönem üst üste, hem Nisan dönemi hem Mayıs döneminde istihdamdaki bir durgunluk nedeniyle, dikkat edin yani daha 3. çeyreğin öncesinden, 2. çeyrekten söz ediyorum ki 2. çeyrekte yavaş yavaş yansıdı bu, evet. Kur, önce kurla başlayan ve faiz artışıyla başlayan şok. Lafımı unuttum. Özellikle inşaattan kaynaklanan, 3 dönemdir inşaatta muazzam bir istihdam kaybı vardı, öyle görünüyor. Yani ikinci çeyrekte de, ama bu şaşırtıcı değil çünkü bu sektörün nasıl bir bunalıma girdiğini biliyoruz. Ve şimdi çaresiz bir şekilde firmalar satış yapmak için biliyorsunuz kampanyalar açtılar.
Evet.
Onda yani ayrıntısına girmeyeyim ama şimdilik muazzam bir fiyat indirimi demek bu.
Bir de çağrı var mesela, kamuya iş yapan müteahhitler kur etkisiyle %70'leri bulan maliyet artışları nedeniyle zor durumda olduklarını söylemişler. İmkon Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni bir haber bu, kamu müteahhitlerinin ayakta kalabilmesi için acilen fiyat farkı ve karsız işler için tasfiye kararnamesi çıkarılması gerektiğini.
İşte herkes şimdi bütün şeyler, sektörler şimdi döndüler şeye bakıyorlar. Ankara'ya, Beştepe'ye bakıyorlar. Ve herkes tabii destek istiyor. Mali destek istiyor.
Lojistikçiler kaybı azaltmak için ihracat navlunu %40'a varan zam yapmaya hazırlanıyorlarmış. Taşımacılığa da %40 zam geliyormuş. Bir diğer taraftan kağıtla alakalı olarak çok fazla biz haber takibi yapıyoruz. Ayrıntı yayın evi doların Türk lirası karşısında aşırı değer kazanmasının ardından maliyetlerin iki katına çıktığı gerekçesiyle kitap fiyatlarına %20 ve 40'lık zam yaptığını duyurmuştu geçtiğimiz hafta sonu.
Şimdi mesele işte zaten bu. Bir taraftan giderek şiddetlenen bir enflasyon ve bu tabii ücretler bunu takip etmeyecek. Kesin eminim bundan, hatta devletin bile 6 ayda bir yapıyor ya enflasyona uyarlama memur maaşlarını. Bunu bu düzeyde yapacağından da emin değilim ama zaten 2 yıllık vesaire toplu sözleşmeler, ki onlar da küçük bir kısmı ücretli işçilerin. Onlar da zaten oturup fiyatları, ücretleri yükseltecek halleri yok durup dururken. Bekleyeceklerdir toplu sözleşmelerin bitmesini. üzerine. Ama her halükarda ciddi bir erozyon bir taraftan. Satın alma gücü erozyonu bizi bekliyor. Hatta yaşamaktayız halen. Öbür taraftan da firmalar muazzam zamlar yapmak zorundalar. Çünkü maliyetleri korkunç arttı. Bunu yaptıkları zaman nasıl satacaklar problemi? Yani hakikaten bir taraftan şiddetli bir enflasyon, öbür taraftan da çok ciddi bir durgunluk içine sokuldu. Şimdi bu tabii 1990'larda yaşanan krizlerden de başka bir farkı var. Çünkü özel sektör bir taraftan da muazzam borçlu bankalara karşı. Şimdi bunalımda bunlar geri ödeyemez tabii ki firmalar bu borç taksitlerini. Onlar da kuyruk olmuş vaziyette bankaların kapısında. Oradan yeniden yapılandırın diye. Oradan bankaların kaynağı tabii ki ihtiyacı olacak. Artı devletin de kaynağı ihtiyacı olacak. Çünkü durgunluk demek biliyorsunuz 3/2 bizim devletin vergi gelirlerinin ÖTV, işte KDV, yani doğrudan doğruya ekonomik faaliyetin şeyine bağlı, aktivitenin düzeyine bağlı. Sen üretim düşüyorsa, satışlar düşüyorsa vergi gelirlerinde de ciddi bir düşüş olacak ama böyle bir ortamda aslında tabii ki maliye politikasının ciddi gevşetilmesi gerekir. Ama bunu kendiliğinden tabii olacak bu. Çünkü harcamaları kısmamaya çalışacaklar. Öbür taraftan gelirler düşecek. Bir de üstüne tabii ciddi bir mali açık binecek. Yani bu bir anlamda tabii ki doğru bir politikadır bunun da krizde. Ama mevcut durumda bunların temelinde bunu da çok konuştuk. Ben hatırlayacaksınız. Diğer arkadaşlar, meslektaşlar da Açık Radyo'da bunu hep söylediler. Ben de söyledim. Muazzam bir güven bunalımı var.
Evet.
Güven tamamen Türkiye ekonomisinin yönetilebileceğine, bu ekip tarafından yönetilebileceğine dair güven sıfırlanmış durumda. Şimdi bu ortamda ne yapılıyor, ne söyleniyor Allah aşkına?
Evet, yani
yöneticilerimiz ne diyorlar?
Ne diyorlar? Diyorlar
ki merak etmeyin, 2 aya kadar toparlayacağız.
İki de yeni yardımcı atanmış Bakan Albayrak'a. AK Parti eski milletvekillerinden Nurettin Nebati ile Osman Dinçbaş Maliye Bakanı yardımcılığı görevlerine getirilmiş.
Evet, tamam, çok güzel. Onlar herhalde büyük güven şeytesi tazelemesi yaratacaklardır.
Yaratacak,
ben
evet.
Tanımıyorum şahsen ama herhalde yatırımcılar biliyorlardır.
Tasarruftan başlıyorlarmış. O da var.
Ne yapıyorlarmış?
Tasarrufa başlanıyormuş. Kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye basıldığını açıkladı dün itibariyle. Hayır, bugün itibariyle.
Yani
bakın
Allah aşkına bunlar tabii ki çerez niyetine,
evet.
Büyük bir kısmı da işte ağrı kesici bir takım ilaçlar. Temeldeki güven bunalımını kaldıracak ortadan, tekrar o güveni sağlayacak, tesis edecek. Hiçbir girişim yok. Uğur Gürses 2 gün önceki yazısında güzel bir metafor kullanmış. Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle. Diyor ki bir kazaya doğru giden bir trenin içinde biz yolcu olarak seyrediyoruz. Tam tabii mealen söyledim. Hakikaten tren belli, çok açık bir şekilde büyük bir kazaya doğru gidiyor. İçinde makinisti de tabii mecburen yolcuları da onların yapabilecekleri bir şey yok. Eyvah, kaza geliyor ama çaresiz bir şekilde seyrediyorlar. Vaziyet bu.
Evet, çünkü yani
daha önceki, yani şeye geleceğim, senin en başta gündeme getirdiğin sorunsala,
evet.
Yani ekonomik rejim meselesine, daha önceki krizlerde yöneticilerin tabii ki sorumlulukları vardı. Yanlış politikalar uygulanmışlar. Mesela 1994 krizi, Tansu Hanım, Tansu Çiller Başbakan ve ekonomi profesörü olarak ciddi iktisat politikası hataları yapmıştı. Özellikle para ve maliye politikasında. Ondan sonra 2001 krizi, keza bir koalisyondu biliyorsunuz. Orada da bu özelleştirmeler İstiklal Programı'nda çok önemli bir yekün tutuyordu. Devletin kamu bütçesini destekleme açısından onlara işte taş konuldu. Artı şimdi teknik ayrıntılara girmeyeyim, başka politik hatalar da yapıldı. Sonuçta tabii ki sorumlulardı ama aynı zamanda şeyin de bilincindeydiler, farkındaydılar. Yani ekonomik rejim dışa açık bir ekonomik rejim. Konvertibilite var, döviz hesapları vatandaş da isterse tutabiliyor dövizle, ki zaten neredeyse yarısı dövizle. Sermaye hareketleri serbestisi demek, dışarıdan da anında parayı getirip burada aktiflere, varlıklara yatırılabilir. Ama istendiği anda da bunlar satılıp aynı dakika içinde dışarıya transfer edilebilir vesaire. Böyle bir ekonomik rejimde de çok ciddi bir bunalıma ve güven kaybına girdiğiniz zaman ve kaynak ihtiyacınız, büyük miktarda kaynak ihtiyacı, gerek bankaları desteklemek için gerek devlet bütçesini desteklemek için yüksek miktarlara ulaştığında biliyorlardı ki tek çare gidip IMF'in kapısını çalmak. Nitekim en sonuçta hatırlayanlar bilir, 2001 krizinde o zamanın en büyük şeyini, kredisini vermişti IMF. 40 milyar dolar. Buna önden doldurmalı deniyor teknik deyimle. 40 milyar doları al, bir an önce bütün gedikleri kapat ki çarklar yeniden dönsün. Şimdi Arjantin'de yaşıyor onu. Şimdi bizde gelince yani büyük fark orada. Onun için ekonomik rejim mi acaba değiştirmeye gidecek çaresiz bir şekilde Cumhurbaşkanı diye düşünüyor insan. Çünkü biliyorsun IMF'in adını bile duymak istemiyor.
Evet, ve döviz bozdurma, yani uluslararası paraya dolar kullanılmasın, başka bir para Allah kullanılsın diye de bir bunlar, öneri getirdi. Bu ne demek oluyor?
Yani bu hiçbir şey demek değil tabii ki. Çünkü sonuçta buna karar verecek olan ne Türkiye ne Rusya ne Çin, dünyada bütün transaksiyonların ve uluslararası rezervlerin %65-70'i dolarla, zaten geri kalanında büyük kısmı avroyla, az bir yen var, bununla kullanılıyor. Bu sisteme tabii haklı olarak eleştirebiliriz, bir Amerikan egemenliği, dolar egemenliği yarattı tarihi olarak, ama bunun da tabii ki kaynakları ve gerekçeleri vardı. Ama şimdi biz Türkiye olarak bunu değiştirecek halimiz yok. Dolayısıyla vehamet şuradan kaynaklanıyor. Şimdi böyle anlamsız bir takım şeylerle, adeta masallarla bu krizi yönetemezsiniz. Bu mevcut ekonomik rejim içinde. IMF'in adını bile duymak istemiyorsunuz. Oysa şiddetle bir kaynağa ve güvene ihtiyacınız var. Artık bu güveni Merkez Bankası'nın faiz artışları da tesis edemez. Bitti bütün onlar. O zaman ne yapacaksınız?
Evet, daha önceki güven veren bazı maliye ve yani hazine bakanları da...
Yani sonuçta 2001 krizinde hatırlayalım, çok esaslı bir... Bir kere Kemal Derviş'i çağırdı Bülent Ecevit Başbakan. O ekonomi bürokrasi ve IMF'le birlikte çok esaslı reformlar hazırladılar. Bu mevcut tabii gene dışa açık piyasa ekonomisi çerçevesinde ve IMF'le esaslı bir standby anlaşması yaptılar. Bu reformları da içeren ve ondan sonra Türkiye ekonomisi çok esaslı bir büyüme dönemine girdi. Bunun da şeyine, üzümünü, bağın üzümünü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yedi.
Evet, evet.
Ve devam ettirdiler. Sonra da 2007'de ilk defa Türkiye tarihinde bir IMF anlaşması bitirildi. Nihayete erdi ve biliyorsunuz büyük tantanalarla ilan edildi ki IMF'e son taksiti de ödedik. Bir daha yüzüne adeta şeytan görsün.
Borç verebiliriz şeyinde. Hatta denildi. Evet,
evet. Evet, şimdilik de. Çünkü böyle bir IMF'le anlaşmaya gitmek Cumhurbaşkanı açısından, ya bunun sorumlusu benim, zımni bir itirafı olacak. Evet. Katiyen bunu göze alamayacak. Şimdi bir takım meslektaşlar da diyorlar ki bu kadar büyük bedel ödenmeye başlandı ki ve bu görüldükçe, ortaya çıktıkça aklı selim galebe gelecek. Yani mevcut ekonomik rejimin şeyleri var, koşulları var, kuralları var. Bunu beğenmeyebilirsin ama bu rejimde devam edeceksen o zaman bunun gereklerini yerine getireceksin. Bunu eninde sonunda buraya gelecek bu noktaya deniliyor. Bu iyimser tabii nispeten bir görüş. Öbür taraftan da ben valla uzun süre ben de böyle düşünüyordum. Ama bir türlü olmadı.
Evet, bir de
o kadar bir katı şey var ki, saplantı var ki şeyle ilgili, bu ekonominin nasıl işlemesi gerektiğine dair o kadar yanlış fikirler de var ki sonunda bunlardan vazgeçilmediği zaman, o zaman ne dersin? Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Başka oyun oynayacağım.
Evet, bunun mesela bir şey soracağım yani, Seyfettin, yani güven bunalımı derken tabii bizatihi isimler üzerinde de durmakta yarar var. Yani başta Ali Babacan, sonradan da Mehmet Şimşek gibi oldukça evet, işte belli çevrelerde, mali çevrelerde, yatırımcılar nezdinde filan belli bir güvenilirlikleri olan insanlar vardı. Ama şimdi Damat Bey var, yani Berat Albayrak var.
Şuradan yani damat da bence önemli değil. Bu hatırlatmayı yapman şu açıdan önemli. Onlar Türkiye'deki hem iktisatçılar açısından, ama daha önemlisi iktisatçılar gibi düşünen tabii ki büyük kurumlar, büyük uluslararası bankalar, fonlar, sonuçta bunlar size borç veriyor. Cari açığı kapatmanız için, öyle değil
evet,
mi?
Evet.
Ve yatırımları arttırmanız için. Bunlar aynı dünyayı, aynı ekonomi dünyasını paylaşıyorlardı. Ve dolayısıyla da doğru bir şey, harekette bulundukları zaman tamam, bunlar bu işi biliyorlar, yönetebilirler, işte sonuçlar belli vesaire, böyle bir karşılıklı güven vardı. Şimdi başka bir dünyada şey. Türkiye'de ekonomi yönetimi, başka bir ekonomi dünyası var. Biz bu dünyayı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Onun için ben diyorum ki sonuçta bu şeyle, kurallarla ben oynamak istemiyorum. Bunlar benim aleyhime. Üstelik komplo şeyleri var, büyük ihtimalle amaçları var. Onun için ben şimdi oyunun kurallarını değiştireceğim. Bunun ilk adımını da işte 3 gün önce atıldı. Yani küçük bir adımdı tabii ama firmalar 180 gün içinde, ihracatçı firmalar ihracatın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde dövizleri getirmek ve kazandıkları dövizleri ve bu dövizlerin %80'ini bankalarda Türk lirasına çevirmek zorundalar. Bu tabii çok da anlamsız olmayabilir çünkü belli ki bu kur nereye gidiyor belli değil diye firmalar, İhracatçı firmalar dövizlerini de getirmekte tereddüt ediyordu. Ama bu sembolik bir, aynı zamanda geriye doğru gidişin belki de ilk adımı. Evet. Bundan sonra sermaye hareketlerine kontroller gelebilir. Hatta Türk vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının döviz mevduatı tutma serbestisi son verilebilir vesaire, bilemiyorum. İş buraya kadar
rejim değişebilir,
ne zaman
yani
gidecek onu da bilmiyorum. Ama şurasını hakikaten çok merak ediyorum. Bu soruyu tabii henüz yanıtım yok. Biraz önce işte sözünü ettiğimiz o şiddetli bunalım artık ayan beyan yaşandığı ortaya çıktığında, yani işsizlik büyük bir süratle artıyor. Rakamlar, her ay gelen rakamlar bunu gösteriyor.
Enflasyon 18'e dayanmış vaziyette, 15 yılın en yüksek oranı.
Evet. Büyüme rakamları Aralık'ta TÜİK açıkladı. İkinci çeyrekten üçüncü çeyreğe hakikaten daralma başlamış. Ondan sonra dördüncü çeyreği yaşıyorsunuz. Zaten çok ciddi öncü göstergelerde düşüşler ortaya çıkmış. Buna nasıl tepki verecek Cumhurbaşkanı, tek adam? Şimdi bu hakikaten bu sorunun cevabına bağlı bundan sonra ne olacağı.
Evet, bugünkü sabah gazetesi durumun gayet parlak olduğunu yazıyor. Şimdi Türkiye'ye yatırım zamanı demiş. Finans gurusu birisi Rogers, akıllı olan Türkiye'ye yatırım yapar demiş. Çin'in en büyük havayolu şirketi Türkiye seferlerine başlıyormuş. Renault grubu da Türkiye'deki ortaklığını 27 yıl daha uzatmış.
O daha önce değil miydi? Mesela Türk Telekom'un Katarlıları satılmasıyla beraber akıllı olan Türkiye'ye yatırım yapar kampanyası o zaman başlamamıştı. Şimdi yeniden mi başlıyor?
Yeniden başlıyor.
Yani, Türk Telekom bittikten sonra.
Bu, tabii ki bu şeyin işte deve kuşu politikasının tezahürleri bunlar. Bence temel sorun da bu. Yani bundan önceki krizlerde böyle bir deve kuşu politikası yapılmıyordu. Tabii ki belki sorumlulukları yeterince üstlenmiyordu hükümetler yarattıkları krizlerle ilgili ama sonuçta onun farkındaydılar. Ona göre işte, ne bileyim 94 krizinden sonra işte 5 Nisan kararları 2001 krizinden sonra söyledim tekrarlamayayım çok esaslı büyük reformlar yapıldı. Zaten o reformların bir kısmından da şimdi geriye doğru gidiliyor. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, politika bağımsızlığı bir devrimdi Türkiye'nin. İktisat tarihini ve zihniyetini düşünürseniz, merkeziyetçi zihniyetini, devletçi zihniyetini bir devrimdi. Ama belli ki işte kaldırılamadı bu politika bağımsızlığı, sindirilemedi tam olarak. Tabii ki yatırımcılar, dünyası, ekonomi dünyası tepki gösteriyor kaç yıldan beri. Eli kolu bağlandı diye Merkez Bankası'nın kağıt üstünde çaresizlikten hiç olmadığı kadar bağımsız bizim Merkez Bankamız diyor. Ama herkes bıyık altından gülüyor ya da kahkahalarla gülüyor bu. Çünkü hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Bak temel bir reformdan fiilen geriye gidildi.
Evet.
Öyle BDDK bağımsız kurumlar bu önemli reformlarından biriydi 2001 krizinden.
Evet, bankacılık.
Bunların otonomileri, özellikleri çünkü tutarlı değil. Yapılmak istenen siyasi rejim değişti. Nasıl değiştiğini zaten siz diğer programlarda uzun uzun konuştunuz bugüne kadar. Onu herkes biliyor. Şimdi bu böyle serbest bir ekonomik rejimle de tutarlı değil. Bunun bir şekilde bence bu da düşünülmeye başlayacak. Tabii bu konuşmuyoruz. Öyle bir gündem olursa, öyle bir gidişat olursa tabii o zaman konuşuruz. Yani tek çare bu mudur? Başka çare yok mudur? Bunlar tabii daha sonra tartışılır.
Evet, çok bayağı ciddi bir tartışma konusu önümüzde. Bunu konuşmaya devam edeceğiz.
Evet.
Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin.
İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.